Ayrım 9. Ertesi gün Bay Keating'in dersinde yazdığı şiiri okuyan ilk kişi Knox Overstreet oldum. Gülüşünde bir tatlılık var. Gözlerinden parlak ışıklar saçıyor. Hayatım ancak onunla güzel. Ama o... Knox durdu. Kağıdı indirdi. Özür dilerim Bay Keating. Çok aptalca, dedi ve sırasına oturdu. Fena değil Knox. En azından uğraşmışsın, dedi. Sınıfa döndü. Knox'un yaptığı şey önemli bir noktayı gösteriyor bize. Bu şiir yazarken değil, pek çok alanda geçerli. Hayatta önemli şeylerle ilgilenin. Sevgiyle, güzellikle, dürüstlükle, adaletle. Sınıfın içinde dolaşmaya başladım. Şiiri sözcüklerle sınırlamayın. Şiir, müzikte, fotoğrafta, bir yemeğin hazırlanışında esin kaynağı olan herhangi bir şey de olabilir. Günlük yaşantımızdaki hemen her şey de olabilir. Ama sıradan olmamalıdır. Örneğin gökyüzü ya da bir kız hakkında yazabilirsiniz. Ama bunu yaparken yazdığınız şiirin kurtuluş gününü, kıyamet gününü ya da herhangi bir günü çağrıştırmasına dikkat edin. Önemli olan yazdıklarımızın bizi aydınlatması, heyecanlandırması ya da kendimizi ölümsüz hissetmemizi sağlaması değildir. "Hey reis, bizim reis," dedi Charlie. "Matematikte de şiir var mıdır?" Sınıfta birkaç kişi kıkırdadı. "Kesinlikle vardır Bay Dalton. Matematikte seçkinlik vardır. Herkes şiir yazsaydı, Tanrı korusun, dünya açlıktan ölürdü. Ama şiir olmak zorundadır. Hayatın en basit eylemlerinde bile şiiri fark etmeliyiz. Yoksa bu hayatın bize sunduğu pek çok şeyi boşa harcamış oluruz. Şimdi, kim şiir okumak istiyor? Haydi, herkesi kaldıracağım nasıl olsa." Keating şöyle bir bakındı. Gönüllü olan yoktu. Bunun üzerine Todd'a doğru yürüyüp sırıttı. "Bay Anderson'a bakın, nasıl da acı çekiyor. Haydi kalk çocuğum, seni bu sıkıntıdan kurtaralım." Herkes Todd'a baktı. Todd gergin bir tavırla ayağa kalkarak sınıfın önüne çıktı. Yüzünde idama giden bir mahkum ifadesi vardı. "Todd, şiirini hazırladın mı?" diye sordu Bay Keating. Todd başını salladı. "Bay Anderson, içindeki her şeyin değersiz ve utanç verici olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Değil mi Todd? Korkunun nedeni bu, değil mi?" Todd başıyla onayladı. "O halde bugün senin içindekilerin ne kadar değerli olduğunu göreceğiz." Keating uzun adımlarla tahtaya doğru yürüdü ve hızla şunları yazdı. "Vahşi çığlığımı dünyadaki bütün çatıların üzerinden aşırıyorum. Walt Whitman." Sonra Todd'a döndü. "Todd, şimdi senden vahşi bir çığlık atmanı istiyorum." "Çığlık mı?" diye sordu Todd, güçlükle duyulabilen bir sesle. "Vahşi bir çığlık." Keating durdu. Sonra birden Todd'a dönerek avazı çıktığı kadar bağırdı. "Hadi oğlum, bağır." "Yahu," dedi Todd, korku dolu bir sesle. "Bir daha, daha yüksek sesle," diye bağırdı Keating. "Yahu! Daha yüksek! Aa!" "Pekala, çok iyi Anderson. Demek içinde bir vahşi varmış." Keating ellerini çırptı. Sınıftakiler de ona katıldılar. Yüzü kıpkırmızı olan Todd biraz olsun gevşemişti. "Todd, kapıda Whitman'ın bir fotoğrafı var. Kendisi sana ne hatırlatıyor? Çabuk ol Anderson, düşünmeden cevap ver." "Bir deliği," dedi Todd. "Deliği demek. Nasıl bir deli peki? Düşünme, cevap ver." "Çılgın bir deli." "Hayal gücünü kullan," diye üsteledi Keating. "Aklına gelen ilk şeyi söyle, saçma olsa bile." "Kürdan dişli bir deli." "Şimdi şair konuşuyor," dedi Keating. "Gözlerini kapat, gördüklerini anlat. Şimdi." "Gözlerimi kapatıyorum. Hayali yanımda hızlı hızlı hareket ediyor," dedi Todd. Sonra tereddüt ettim. "Kürdan dişli bir deli," diye tekrarladı Keating. kürdan dişli bir deli. Hadi, diye bağırdı Keating. Bakışları beynime işliyor, dedi Todd. Mükemmel, kımıldat onu, ritim kazandır. Ellerini uzatıp boğazımı sıkıyor. Evet, diye zorladı Keating. Sürekli bir şeyler mırıldanıyor. Ne mırıldanıyor? Doğruları, diye bağırdı Todd. Doğrular her zaman insanın ayaklarını açıkta bırakan bir battaniye gibidir. Birkaç oğlan kıkırdadı. Todd'un sıkıntılı yüzünde öfke dolu bir ifade belirdi. Onların canı cehenneme, diyerek onu yatıştırdı Keating. Battaniyeden söz et. Todd gözlerini açtı ve sınıfa baktı. Yayarsın, çekiştirirsin ama hiçbir zaman tamamen örtmez. Devam et, dedi Keating. Tekmelersin, yerden yere vurursun ama yetmez. Durma, diye bağırdı Keating. Ağlayarak doğduğumuz andan itibaren, diye bağırdı Todd. Uğraşıyordu. Ama kelimeler ağzından güçlükle çıkıyordu. Öleceğimiz ana kadar ağlarken, bağırırken ve çığlık atarken yalnızca başımızı örter. Todd bir süre hareketsiz durdu. Keating onun yanına gitti. Sihir diye bir şey vardır Bay Anderson. Bunu unutmayın. Teşekkür ederim efendim, dedi yerine otururken. Dersten sonra Neil Todd'un elini tuttu. Bunu yapabileceğini biliyordum, dedi gülümseyerek. İyi iş çıkardın. Öğleden sonra mağarada görüşürüz. Teşekkürler Neil, dedi Todd. Hala gülümsüyordu. Görüşürüz. O gün öğleden sonra Neil elinde eski bir abajurla mağaraya girdi. Özür dilerim, geç kaldım, diye ofladı içeri dalarken. Ölü Ozanlar Derneği'nin diğer üyeleri Charlie'nin etrafında yere oturmuşlardı. Charlie bağdaş kurmuş bir halde sessizce oturuyordu. Gözleri kapalıydı. Bir elinde eski bir saksafon vardı. Şuna bak, dedi Neil. Bu nedir, diye sordu Max. Görmüyor musun? Abajur, diye araya girdi Pete. Neil abajuru aldı. Kordonunu çıkardı. Ortaya eski, boyası çıkmış bir heykel çıktı. Bu mağaranın tanrısı, diyerek gülümsedi Neil. Naber Pete, diye dalga geçti Max. Neil başına bir sopa saplı olan heykelciyi yerleştirdi. Sopanın ucuna bir mum dikip yaktı. Mumun ışığı kırmızılı mavili giysileri olan, yüzü yorgunluktan çökmüş ancak yine de soylu görünümlü trompetçi çocuğu aydınlatıyordu. O gün yaşadığı başarı sonucunda çok rahatlamış olan Todd abajuru alıp kafasına koydu. Charlie genzini temizledi. Oğlanlar ona dönüp yerlerine oturdular. Baylar, dedi. İşte Charles Dalton'ın şiir müziği. Saksafona birkaç rastgele kulak tırmalayıcı nota üfledikten sonra durdu. Transa geçmiş gibi konuşmaya başladı. Gülmek, ağlamak, sallanmak, mırıldanmak, başka bir şeyler de olmalı. Başka bir şeyler olmalı. Saksafonuyla birkaç nota daha çaldı. Sonra her zamankinden hızlı konuşarak devam etti. Kaos çığlıklar, kaos düşler, ağlamak, uçmak, başka bir şeyler de olmalı, başka bir şeyler olmalı. Mağaraya sessizlik hakim oldu. Sonra Charlie enstrümanını eline alıp kısa ama dokunaklı bir melodi çaldı. O çaldıkça oğlanların yüzlerindeki şüpheci ifadeler kayboldu. Hepsi kendilerini uzun, etkileyici bir notaya, müziğe kaptırdı. Bir süre sessizce oturup dinledikleri güzel müziğin tadını çıkarmaya çalıştılar. İlk konuşan Neil oldu. Charlie, harikaydı. Böyle çalmayı nereden öğrendin? Ailem bana klarnet almıştım. Ama ben nefret ettim, dedi. Sonunda dünyaya dönmüştü. Saksafon çok, çok, çok, çok daha etkileyici bir sese sahip, dedi Charlie. Birden Knox ayağa kalktı. Gruptan uzaklaştı ve acısına haykırdı. Tanrım, artık dayanamıyorum. Eğer Chris benim olmazsa kendimi öldürürüm. Knox, sakin ol, dedi Charlie. Hayır, hayatım boyunca sakin oldum zaten. Eğer bir şeyler yapmazsam öleceğim. Nereye gidiyorsun, diye seslendi Knox'un mağaradan çıktığını gören Neil. "Onu arayacağım," dedi Knox ormana doğru koşarak. Dernek toplantısı böylece sona ermiş oldu. Oğlanlar Knox'un arkasından kampüse doğru yola koyuldular. Knox elinden bir şey gelmediği için ölmezdi ama eğer Chris'i ararsa utancından ölebilirdi. Dernek üyeleri bu konuda arkadaşlarına destek olmaya karar verdi. "Bunu yapmak zorundayım," dedi Knox yatakhane telefonunun ahisesini kaldırırken. Arkadaşları onu korumak istercesine çevresini kuşattılar. Knox cesaretle Chris'in numarasını çevirdi. "Alo?" Knox hattın öbür ucunda Chris'in sesini duydu. Hemen paniğe kapılıp telefonu kapattım. "Benden nefret edecek. Dumbriler de benden nefret edecek. Ailem beni öldürecek." Arkadaşlarına baktı. Yüzlerini okumaya çalışır gibiydim. Kimse tek bir kelime bile etmedi. "Tamam, lanet olsun. Siz haklısınız. Beni öldürse bile carpe diem." Ahizeyi kaldırıp numarayı tekrar çevirdi. "Alo?" Chris'in sesini duydu. "Merhaba Chris, ben Knox Overstreet," dedi. "Knox, aa evet, Knox, aradığına sevindim." "Öyle mi?" Knox telefonu eliyle kapatarak heyecanla arkadaşlarına döndü. "Aradığıma sevinmiş." "Ben de seni aramak istedim," dedi Chris. "Ama numaran yoktu. Chet'in ailesi bu hafta şehir dışına gidiyor. Chet de bir parti verecek. Gelmek ister misin?" "Tabii, elbette," dedi Knox neşeyle. "Chet'in ailesinin bundan haberi yok. Bu yüzden ağzını sıkı tut, olur mu? İstersen yanında birini getirebilirsin." "Orada olacağım," dedi Knox heyecanla. "Dumbriler'de, cuma gecesi. Teşekkürler Chris." Knox telefonu kapattı ve kendini tutamayıp bir çığlık attı. "Buna inanabiliyor musunuz? Beni arayacakmış. Beni bir partiye davet etti." "Chet Dumbriler'in evinde," dedi Charlie kuru bir sesle. "Evet." diye sordu Charlie. "Ne?" Knox kızmaya başlamıştı. "Yani sen gerçekten onun sana birlikte gitmeyi teklif ettiğini mi düşünüyorsun? Of Charlie, önemli olan bu değil ki." "Ne peki?" "Önemli olan beni düşünüyor olması." "Ah." Charlie başını salladı. "Onu sadece bir kez gördüm. Ama bak, beni düşünmüş işte." Knox neredeyse zıplamaya başlayacaktı. "Olacak bu iş. Chris benim olacak." Telefon odasından koşarak çıktı. Ayakları yere değmiyordu. Arkadaşları birbirlerine bakarak başlarını salladılar. "Kim bilir?" dedi Charlie. Neil de mırıldandı. "Umarım incinmez." Neil provalar için Henley Hall'a doğru hızlı pedal çeviriyordu. Kasaba meydanını ve dükkanları geçmiş, sessiz Vermont yolu boyunca ilerlemiş, sonunda Henley Hall'un beyaz tuğlalı binalarına varmıştı. Bisikletini binanın önüne park edip içeri girdiğinde yönetmen ona seslendi. "Acele et Neil, bu sahneyi pakımız olmadan canlandıramayız." Neil gülümseyerek sahneye koştu. Sahne tasarımından sorumlu kızın elindeki üstünde bir solitaire kafası olan bastonu aldı ve başladı. "Sadece üç mü? Bir tane eksik. İki türden ikişer, dört tane eder. İşte kız geliyor, küskün, üzgün. Şu aşk tanrısı da düzenbazın biriymiş. Zavallı dişleri çılgına çevirilmiş." Pak yere baktı. Çılgın Hermia, yani onu canlandıran Ginny Dunbury, bitkin gözlerle büyümüş bir halde sahneye tırmanmaya çalışıyordu. Ginny kendi repliğine başladığında sarışın, 40 yaşlarında bir bayan olan yönetmen onu durdurdu ve Neil'e döndü. "Güzel Neil," diye övdü onu. "Seni izlerken Puck'ın gerçekten iş başında olduğunu hissedebiliyorum. Unutma, Puck yaptıklarından keyif alıyor." Neil başını salladı. Cesur bir tavır ve müzik bir gülüşle tekrarladı. "Şu aşk tanrısı da düzenbazın biriymiş. Zavallı dişileri çılgına çevirirmiş." "Harika," dedi yönetmen gülümseyerek. "Devam et Ginny." Ginny yeniden sahneye tırmandı ve repliğine başladı. Öğrenciler sahneleri birkaç kez tekrarlarken yönetmen mimikleriyle bir şeyler anlatıyor, bir şeyler işaret ediyordu.